Romalılar 15. bölüme geldik. İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz diyor 1. ayette. 2. ayette, her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Çünkü Mesih bile kendisini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, sana edilen hakaretlere ben uğradım. Romalılar 15. bölüme geldik. Bu bölümün konusu imanlıların birbirleriyle ve dışarıda olanlarla olan ilişkileridir. Mesih imanlılar için vermiş olan büyük ilkelere baktık. Bir önceki bölümde, yani 14. bölümde bu ilkelerden ikisini gördük. Neydi bu iki ilke? Birincisi vicdan, ikincisi de iman, inanç. Şimdi üçüncüsünü görüyoruz. 14. bölümden devam ettirilen bir düşünce olan zayıf kardeşi düşünmek. İlk 3 ayette konu ayrılmaktır. Bundan sonra Yahudilerle diğer ulusların Tanrı'yı yüceltmek için bir bedende oluşlarını ve son olarak da Pavlos'un diğer uluslara ve özellikle de Romalılara bir elçi olarak kendi tanıklığını verdiğini göreceğiz. Son bölümde Pavlos yeniden kişisel ilişkilere dönecektir. İmanda güçlü olan bizler, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmek zorundayız. Amacımız kendimizi hoşnut etmek değildir diyor 1. ayette. 2. ayette her birimiz insan kardeşinin iyiliği için onu hoşnut etsin ve böylece gelişmesini sağlasın. 3. ayette çünkü Mesih de kendini hoşnut etmeyi düşünmedi. Kitapta yazılı olduğu gibi seni aşağılayanların aşağılamaları üstüme indi. Evet, İsa Mesih kurtuluşa ihtiyacı olan insanlara Tanrı'nın sevgisiyle geldi. Bunu yaparken kendini hoşnut etmedi. Tersine insanlığın somut ve belirgin ihtiyaçlarını karşılamak için günaha karşı günahsız yaşamını verdi. Okuduğumuz ayet Mezmur 69:9'dan bir aktarmadır. Bu beddua eden bir mezmurdur ve aynı zamanda büyük mesihsel mezmurlardan biridir. Mesih hiçbir zaman kendi çıkarlarını ve zevklerini ön plana koymamıştı. Mesih'in burada bir örnek yerine bir savunu olarak sunulduğunu düşünen yorumcular vardır. Kutsal kitap Mesih'i bir örnek olarak gösterme alışkanlığında değildir. Çünkü insanlar örnekle ne kurtulur ne de kutsallaşırlar diye yazar bir yorumcu. Mesih bir örnek olarak verildiğinde bu Tanrı'nın kurtarıcı lütfuyla bağlantılı olarak yapılmaktadır. Pavlos şimdi Yahudiler ve diğer ulusların Tanrı'yı yüceltmek için bir beden oldukları gerçeğinden söz etmeye başlıyor. Önceden yazılan her söz bizi eğitmek için yazıldı. Öyle ki kutsal yazının sağladığı katlanış ve yüreklilikle umudumuz olsun diyor 15. bölümün 4. ayeti. Kutsal söz, Tanrı sözü bir bütündür. Büyük düşünür Augustin şöyledir. Yeni antlaşma eski antlaşmanın içinde gizlidir. Eski antlaşma yeni antlaşmada açıklanmaktadır. Bu yerde bu görülmektedir. Önceden yazılanlar hem o çağın insanlarını hem de daha sonra gelecek olan insanların eğitilmesi için yazılmıştır. Eski antlaşmada günümüz imanlıların hayatlarına kesinlikle uygulayabilecekleri şeyler vardır. Eski antlaşmanın bu kadar pratik olduğunu bilmiyordum ya da eski antlaşmanın bugün bizler için bu kadar çok anlam taşıdığının farkına varmamıştım. Mesih'ten bu kadar çok söz ettiğini bilmiyordum diyen insanlarla karşılaşıyorum. Pavlos bizlere eski antlaşmanın bize öğretmek için yazıldığını söyler. Benim düşünceme göre bizim neslimizde İsa Mesih'in kilisesindeki en büyük günah Tanrı sözü konusundaki bilgisizliktir. Evet, topluluklarda, kiliselerde, önde olan ve sıralarda oturan kardeşlerin ne yazık ki kutsal kitap bilgilerinin çok az olduğudur. Birçok kereler kilisede görevli birinin kutsal kitap hakkında fazla bir şey bilmiyorum ama şeklinde konuştuğunu duymuşumdur. Ya da sadece bağırıp çağırırlar. Birkaç ayet alıp bağırıp çağırmakla o bilgisizliklerini kapatmaya çalışıyorlar. Ve bunu birçok televizyon şovlarında da görüyoruz. Sonra sık sık da Tanrı sözünün tam karşıtı olan kendi görüşünü söylerler. Neden kutsal kitap hakkında fazla bir şey bilmiyor? Bunlar önceden bize öğretmek için yazılmıştı. Tanrı sizin sözünü bilmenizi ister. Yani Tanrı kutsal kitabı bilmenizi ister. Kilisenin bir görevlisi olarak Tanrı sözü konusunda bilgisiz olduğunuzda övünüyor musunuz? Tanrı'nın sözünde size neler söylediğini öğrenseniz iyi olur. Kutsal kitap konusundaki bilgisizlik zamanımızın kilise içi ve dışındaki en büyük günahlardan biridir. Pavlos bunların bize öğretmek için yazıldıklarını söyler. Kutsal kitap bilgisi sizin için ne yapacaktır? Bizlere sabır ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umut verecektir. Tanrı sözü sabır, teselli ve umut verir. Tanrı sözü bizi büyütür. Tanrı sözü bizi geliştirir. Tanrı sözü bizi olgunlaştırır. Tanrı sözü bize bilgelik verir. Bizi eleştirir. Bizi geliştirir. Günlük gazetelerde hiç umut bulamazsınız. Çağdaş edebiyatta hiçbir umut bulamazsınız. Herhangi bir alana bakın ve umut bulup bulamayacağınızı görün. Hiç yoktur. Günümüz dünyasına baktığımızda etraf karanlık ve sıkıntılıdır. Dostum, gerçek umudu bulabileceğiniz tek yer Tanrı sözüdür. Gerçek teselliyi, büyümeyi, olgunluğu, bilgeliği bulacağınız yer Tanrı sözüdür. Üç dostumla birlikte İsviçre'nin yüksek bir dağında bir ev kiralamıştık. Orada Tun Gölü ayaklarımızın altında kalıyordu. Birden büyük bir kara bulut aşağıda olan gölün ve kasabaların üzerine indi. Aşağısı kapkaranlık görünmüyordu. Gerçekten o güzelim manzara kaybolmuştu. Bir karanlık çökmüştü. Ama biz bulutların üstündeydik. Harika bir şekilde güneş parlıyordu. Günümüzde bulutların altında yaşayan birçok Hristiyan vardır. Karanlık ve çirkin. Rab yukarıya ve umudun güneş ışığına çık der. Evet, Rab seni yukarıya çağırıyor. Yukarıya gel ve umudun ışığına çık diyor. Dostum, kutsal kitap sizin için aynen bunu yapacaktır. Pavlos Korintoslara bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi diye yazmıştı 1. Korintoslar 10-11'de. Davut'un hayatını öğretirken bir sürü insan Davut'un kendileri için büyük bir cesaret kaynağı olduğunu söyledi. Birisi hayatında çok karanlık bir dönemden geçtiğini ve Davut'un hayatını etüt etmenin onu intihardan kurtardığını söyledi. Tanrı'nın bunları sözüne koymasının nedeni de budur. Tanrı Davut'un günahını sergiledi ve hiç de hoş bir şey değildi Davut'un günahı. Ama Tanrı insanı bizim öğrenmemiz için ve bizlere sabır ve teselli vermek ve yaşamlarımıza umut getirmek için olduğu gibi yazdı. Hiçbir şeyi kapatmadan olduğu gibi. 5. ayette katlanış ve avuntu kaynağı olan Tanrı, Mesih İsa'ya benzerlikte birbirinize karşı aynı düşüncede olmanızı sağlasın diyor. Katlanış ve avuntu insan kaynaklarından gelmez. Katlanış ve avuntu Tanrı'dan gelir değerli dostum. Tanrı'nın iman yolculuğunda olan her imanlıya ilişkin isteği ve tasarısı, Rab İsa'nın özellikleriyle donatılmaktır. Pavlos daha önce günahlılar yararına aşağılandığını, baskılar altında kaldığını ve bunu istekle yaptığını söylemişti. Bu kez Mesih imanlısının da ona benzerlikte olması için dua ediyor. Zayıf ya da güçlü, alçak gönüllü ya da sert huylu olanlara karşı başkasının davranışları ne olursa olsun, imanlının sabırla davranması gerektiğini, katlanış ve avuntu kaynağı olan Tanrı'nın Mesih imanlılarını aynı düşünceyle donatmasını diliyor. İmanlılar topluluğunda imanlıların birbirine karşı aynı düşüncede olmasını Tanrı gerçekleştirir. Tanrı bunu nasıl yapabilir? İmanlıları Mesih'e benzer kılarak, Mesih'in sevgisi, alçak gönüllülüğü, katlanışı, sabrı, yumuşak huyluluğu Tanrı tarafından imanlıya giydirilir. Tanrı'nın imanlının hayatında gerçekleştirdiği en büyük mucizedir bu. Evet, Paulus burada sadece Tanrı sözü aracılığıyla gelen bereketlerin Mesih'in bedeninde hem Yahudi ve hem de diğer uluslardan olanlara gelmesi için bir an duruyor. Yemek ve içmek konusunda anlaşmalar için değil, anlaşmayacakları ama birbirlerine karşı sevgi ve düşünceli olmakta bir olmalar için dua ediyor. Öyle ki diyor Romalılar 15, 6 ve 7. ayetlerde, hep birlikte bir ağızdan Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını yüceltesiniz. Bu nedenle birbirinizi içten kabul edin. Tıpkı Mesih'in Tanrı yüceliği için bizleri içten kabul ettiği gibi. Tanrı'yı yüceltmek sadece tapınmakla, sözle, ilahiler söylemekle yapılmaz. Kişisel yaşamda ve kilise topluluğunda Mesih gibi olmakla da tapınma olur. Bu da kutsal ruh tarafından yönetilmekle mümkündür. Başka deyişle yani sözlerimiz, davranışlarımız, hayatımız birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. Bir şey söylüyorsak buna hayatımız tanıklık etmeli. Tanrı sözünü okumalıyız. Dua hayatımız olmalı. Kutsal ruh Tanrı sözüyle birlikte iş görür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Toplumda, ailede, mecliste hep birlik ve beraberlik özlenir değil mi? Ama ne yazık ki her tarafta bir sürtüşme, hırgür sürüp gitmektedir. Neden? Çünkü o yerde barış başkanı İsa Mesih egemen değil. İmanlı bile olabilirsin ama İsa Mesih senin evinde, yüreğinde egemen olmaz. Çünkü ona seni, aileni yönetmesi için yer vermiyorsun hayatında. Dostum, günahlı durum ayrılık, düşmanlık, nifak doğurur. Ve bu böyle sürüp gider. Sürtüşmeli, çatışmalı yere gerçekten de Mesih girerse, oraya barış ve birlik gelir. Hep bir ağızdan Mesih'in Tanrısı ve Babası yüceltilir. İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin diye okumuştuk Romalılar 14.1'de. Romalılar 15.7'de de bu nedenle birbirinizi içten kabul edin diyor. Bu iki yerde aynı öğüt vurgulanmaktadır. İmanlılar topluluğunda zayıflar güçlüler tarafından kabul edilir. Kişisel görüşler üzerinde tartışmalar bir kenara bırakılır. Mesih'in sözü akla gelir. Sağlam olanlara değil, hasta olanlara doktor gerekir. Kurtarıcıysa, günahlı insana sen şöylesin, böylesin, şunu bunu yaptın demeden, herkesi olduğu durumda, olduğu gibi günahlı haliyle içten kabul eder. Beni de, seni de olduğumuz gibi kabul etmedi mi? Böylesine yücedir kurtarıcıysa. Bizden ne istedi İsa Mesih? Sadece günahından dön, bana iman et. Seni kurtarmaya hazırım dedim. Bunu Tanrı yüceliği için yaptı. Günahlı insan Mesih'in kanıyla arıtılıp Tanrı katına alınınca yüce bir konuma gelir. Ne der Mesih? Size derim ki bunun gibi günahtan dönen bir tek günahlı için Tanrı'nın melekleri önünde büyük sevinç olur. Luka 15 ayet 10. Tanrı'yı yüceltmekle ilgilenen Mesih'in adıyla günahtan dönsün. Mesih'e kurtarıcısı olarak iman etsin. Kutsal Tanrı'yı bundan daha çok sevindiren gelişim yoktur. Tanrı katında bir kişinin diz çöküp günahtan dönmesi, insanın kurtarıcısı Mesih'e iman etmesi gibi sağlıklı, anlamlı hiçbir olgu yoktur. Çünkü Tanrı İsa Mesih'i tüm insanlığın kurtarıcısı adadı ve sadece onu onayladı. Evet, Paulus hep birlikte bir ağızdan Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını yüceltin, birbirinizi içten kabul edin, tıpkı Mesih'in Tanrı yüceliği için bizleri içten kabul ettiği gibi, diyor. Övgülerinde öylesi bir uyum olmalıdır ki, imanlıların birliğini ortaya koymalıdırlar. Paulus burada, bu yüzden Mesih sizi Tanrı'nın yüceliğine kabul ettiği gibi, siz de kabul edin, neyi? Birbirinizi. Tanrı güçlü ve zayıf, yüksek ve alçak, Yahudi ya da diğer uluslardan insanları basitçe Mesih'i kabul etmeleri aracılığıyla kabul eder. Şimdi hem güçlü ve hem de zayıf birbirlerini paydaşlık içinde kabul etsinler. En üstün hedef Tanrı'nın yüceliğidir. İmanın ana doktrinlerinde, temel öğretide aynı fikirde olduğumuzda, küçük noktalarda farklı görüşlerde olsak bile, tıpkı Mesih'in bizleri Tanrı'nın yüceliğine kabul ettiği gibi birbirimizi kabul etmemiz gerekir. Size bunu bir örnekle açıklayayım. Ben ve birçok Tanrı bilimciler, uzman kişiler kutsal kitapta bilinmeyen dillerin olmadığı düşüncesindeyiz. Ve İncil'de geçen diller sözü o dönemin bilinen dilleri, lehçeleriydi. Günümüzde dillerin el koyarak iyileştirmelerin kalmadığına inanıyoruz. Tabii ki Tanrı mucize yapabilir. Tabii ki Tanrı iyileştirebilir. Ama insanlarda, bugünkü insanlarda, imanlılarda böyle bir yetki yok. Her şey Tanrı'nın elindedir. Biz insanlar için dua edebiliriz. Onların iyileşmeleri için dua edebiliriz. Ve Tanrı isterse bunu yapabilir ve yapıyor da. Bugün halen bu türden öğretilerle ortaya çıkan ve bunları öğreten kişilerin imanlıların kafalarını karıştırdıklarını, onların sağlam bir temele oturmalarını, güvenlerini Rab'den çok ona buna bağladıklarını, daha da önemlisi hayatın gerçeklerini görmemelerini sağladığını düşünüyorum. Ve ben bunu da 40 ile yakın hizmet hayatımda hep gördüm ve tanık oldum ve olmaktayım ne yazık ki. Buna rağmen bir kimsenin gerçekten Rab'i sevmesine iman ettiğini ve benimle aynı görüşte olmadığını bilmeme rağmen o kimsenin Rabbin çocuğu olduğunu söyleyebilirim. Öğretide sağlam bir temeli olmayabilir. Hayatın gerçeklerinin üzerine bir örtü çekmiş olabilir ya da bunun farkında değil. Yapılan istatistiklerde el koymalar, dillerle uğraşmalar, rüyalar, işte Rab bana dedi gibi öğretilerle iman hayatını sürdürmeye çalışanlar sonunda psikolojik hastalığa maruz kalıyorlar. Evet, istatistikler gerçekten bunu gösteriyor. İkinci grupta psikolojik hasta olanlar aşırı yasacı öğretilere maruz kalanlardır. Bu da yine sağlıklı öğretinin, Tanrı'nın inayetinin ne demek olduğunu anlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle de kardeşlere sürekli olarak sağlıklı öğretiyi vurguluyorum. Ayağımız yere basmalıdır iman hayatında. Rabbin verdiği özgürlüğün tadını çıkarmalarını söylüyorum. Ve bunu istiyorum. Aynı zamanda da bu hayatın gerçeklerini de görmelerini diliyorum. Doğuyoruz, gelişiyoruz, sonra da yavaş yavaş ölüme doğru gidiyoruz. Hayat büyük sorunlarla, dertlerle, hastalıklarla, haksızlıklarla ve buna benzer sorunlarla, acılarla doludur. Bunlardan asla kaçamayız. Rab bize gelecekte eskimeyen, hastalanmayan ve ölmeyen yaşamı verecektir. Orada tam olarak gerçek ve kalıcı huzura, barışa kavuşacağız, esenliğe kavuşacağız. Bunun bilincinde olmalıyız değerli dostum. Biliyor musunuz? Bir gün Rabbin huzurunda olduğumuzda hepimiz aynı görüşte olacağız. Hatta herkes benimle aynı fikirde olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben de birçok konuda değişmek zorunda kalacağım. Hepimiz değişeceğiz. Rabbin benzerliğine değişeceğiz. O zaman hepimiz aynı fikirde olacağız. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak ilgimizi şu anda görüş birliği içinde olduğumuz alanlarda yoğunlaştırırsak çok daha iyi olur. Çünkü diyorum ki, sünnetli Yahudi soyuna Mesih Tanrı gerçeği yararına hizmet görücü oldu. Atalara verilen sözleri yerine getirsin diye. Bunun yanı sıra ulusların Tanrı'yı yüceltmelerini sağladı. Çünkü Tanrı acıyandır, merhamet edendir. Kitapta yazılmış olduğu gibi bu nedenle uluslar arasında sana şükür sunacağım ve adına ilahiler söyleyeceğim. Romalılar 15, 8 ve 9. ayetler. Rab ise Mesih bu dünyaya geldiğinde sünnetin hizmetkarı olarak geldi. Bunun dile getirildiği tek ayet budur. Hizmeti İsrail ulusuyla sınırlıydı. Bunu kendisi de açıkça söylemiştir. Bunun yerine İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin diyor Matta 10 ayet 6'da. Mesih yeryüzüne 2000 yıl kadar önce geldi. Bu kapasitede İbrahim, İshak ve Yakub'a verilen vaatleri onaylamak için geldi. Tanrı İbrahim'in soyundan dünyaya bereket olacak kişiyi dünyaya göndereceğini söylemişti. Mesih hem Yahudilere ve hem de diğer uluslara bereket olmak için geldi. 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince kendisine İsa adı verildi. Bu onun ana rahmine düşmesinden önce meleğin ona vermiş olduğu isimdi. İbrahim ve Davut'un soyundan doğmamış olsaydı ve yasayı yerine getirmeseydi İsa olamazdı. Sünnet olduktan sonra adını İsa koydular. Musa'nın yasa sisteminin bütününü tamamlamaya geldi. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk, çocukluk hakkını alalım. Galatyalılar 4, 4 ve 5. ayetler. Kurtuluş, İsrail'e Mesih'in eski antlaşma vaatlerinin gerçekliğini onaylayıp onları yerine getirmesi aracılığıyla geldi. Ayrıca bu yöntemle kurtuluş diğer uluslara da götürüldü. Diğer uluslar sadece Tanrı'nın merhametini talep edebilirlerdi. Onların atalarına hiçbir vaat verilmemişti. Orta Asya'da yaşayan atalarımın kimler olduğunu bilmiyorum. İsimlerini bilmiyorum ama Tanrı'nın ona hiçbir zaman hiçbir vaatte bulunmadığını biliyorum. Ancak İbrahim, İshak ve Yakub'a vaatlerde bulunmuştu. Mesih, Yahudilerin atalarına yapılan vaatlerin gerçeğini onaylamak ve aynı zamanda diğer ulusların merhamet alabilmeleri, merhamet bulabilmeleri için gelmişti. Diğer ulusların bu bakımdan Tanrı'yı yüceltmeleri gerektir. Müjde bizlere de ulaştığı için Tanrı'ya şükrediyorum. İnsan soyu aslında ilk dönemlerde putperest ve barbardılar ve Tanrı'nın lütfunu hak etmek için hiçbir şey yapmamışlardı. Yazılmış olduğu gibi sözü diğer ulusların Tanrı'yı övmeleri gerektiğini göstermek için eski antlaşmadan 4 aktarma yapmaktadır. Bunun için uluslar arasında seni öveceğim ve senin adına ezgiler söyleyeceğim. Bu Mezmur 18:44'ten bir aktarmadır. Mesih diğer uluslar aracılığıyla Tanrı'yı övmektedir ve bu da onların iman ettiklerini ima etmektedir. Mesih, Tanrı gerçeği yararına hizmet görücü oldu. Yeni antlaşmada özellikle haberci Paulus'un mektupları gerçek sözüyle doludur. 8. ayetteki konu eski antlaşmadaki atalarla kestiği, antlaşmaya sadık kaldığı, antlaşma uyarınca Mesih'i sünnetli Yahudi soyuna hizmet görücü olarak gönderdiği ilişkisindedir. Bunun gerisindeki anlam derindir. Öncesiz çağlardan bu yana Tanrı'nın yanında olan yaratılmayan öncesiz söz, Tanrı tarafından sünnetli kuşağa hizmet görücü atandı. Paulus, Tanrı oğlu Rab İsa Mesih'in insanlara ve ilkin atalarının soyundan gelen Yahudilere hizmet görücü olduğunu belirtiyor. Rab İsa bunu şöyle belirtti. Nasıl ki insanoğlu da hizmet edilmek için gelmedi, tam tersine hizmet etmeye ve canını pek çok kişi yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi diyor Matta 20:28'de. Burada da Rab İsa Mesih tam bu sözü kullanıyor. Ne yazık ki İsrail halkı bu tanrısal hizmeti geri tepti ve sonuç olarak şu ana kadar yasalara, törelere, harflere hizmet etmekteler bu halk. Mesih günahları affeder, sonsuz yaşam verir, dinler, kişiden hizmet ister ama günahları asla affetmez, insana sonsuz yaşamı veremez. Paulus 8. ayette sözüne çünkü diyorum ki diyerek başlıyor. Bu söz bir vurgulamadır. Önemli üzerinde durulan bir gerçektir. Paulus, Mesih'e bakın diyor. Kilise topluluğunda kendilerini güçlü görenleri uyarıyor. Tanrı oğlu Mesih insanların hizmet görücüsü olduysa sizler ne yapıyorsunuz? İsa Mesih'in hizmetini kendinize örnek alın ve siz de imanda zayıf olan kardeşlere hizmet edin diyor. Paulus 9. ayette hem de uluslar diyor. Romalılar 11:30'da Pavlos uluslara şöyle seslenmişti. Mesih ulusların Tanrı'yı yüceltmelerini sağladı. Tanrı'nın İbrahim, İshak, Yakup'la antlaşması dışında kalan ulusların putperest olduklarını unutmayalım. Bu putperest uluslar çocukları bile ateşe atarak kurban etmeleri, cinsel sapıklık ilişkileri hep bilinen gerçeklerdi. Pavlos bunlar arasından İsa Mesih'e gelip iman ederek kayraya sahip olduklarını gösteriyor. İsrail yararına olduğu gibi uluslar yararına da hizmet görücü olan Rab İsa Mesih, Tanrı'nın onlara böylesine merhamet göstermesi nedeniyle ulusların Tanrı'yı yüceltmelerine olanak sağladı. Kurtarıcı Mesih, uluslardan iman edenleri arıttı, pakladı ve doğrulukla donattı. Onlara yepyeni ruhsal kavram verdi ve kayrası acıması için diri Tanrı'yı yüceltmelerine neden olan İsraillerin söz dinlemezliği yüzünden uluslar Tanrı'nın acımasına kavuştu. Uluslara haberci atanan, bundan da büyük sevinç duyan Pavlos, bu dönemde ulusların Mesih'e iman ilişkisinde eski antlaşmadan bazı çarpıcı alıntılar yapıyor. Bunlar 9-12 ayetlerde canlı biçimde sıralanıyor. Eski antlaşmanın peygamberlik sözlerinden alınarak derlenen bu canlı şiir, ulusların evrensel kurtarıcı İsa Mesih'e iman ederek onu sağladığı kayradan yararlandığını içtenlikle kutlayan ilahilerdir. Tanrı Mesih'i atalara verdiği antlaşma vaadi nedeniyle hizmet görücü kıldı. Uluslara da merhameti nedeniyle hizmet görücü oldu. Mesih hem İsraillere hem de uluslara hizmet görücüdür. Rab İsa Mesih'in uluslara tanıtılmasından bu yana evrenin Tanrısı dünyanın her yerinde şükürle anılmakta, onun adına ilahiler yükseltilmektedir. Yaklaşık 2000 yıldan bu yana süre gelen bu evrensel uygulama, İsa Mesih'in tüm insanlığa hükümran olarak yeniden gelişinde en parlak doruğa gelecektir. Ve onun uluslara yüce hizmeti, onun ikinci gelişinde tüm kavramla belirecek ve kutlanacaktır. Tarih boyunca Mesihsiz uluslar, yalancı tanrılara tapınışta ya da din, töre, biçim saplantısında el yordamıyla yol bulmaya çalışmaktalar. Oysa diri Tanrı'nın çağrısı tüm ulusları kapsamaktadır. Kurtuluş çağrısını değerlendirip Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıya iman eden Tanrı'nın çocuğu oluyor.